Ayrım 30, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 291. Mavi Vatan, Monroe ve Erdoğan'ın oyunu. Bir Neo Türkiye efsanesidir. Tayyip Erdoğan'la AKP her girdiği seçimi tek başına kazandı. Acaba öyle mi oldu? AKP ve Erdoğan her seçimi tek başına kazanıp ülkeyi 18 yıldır mı yönetiyor? Kuruluş yılları Neokon ve Fethullahçılar ittifakı, sonrasında PKK, Kürtler de ittifak, daha sonrasında MHP ve Ulusalcılar ile ittifak. Bu saydığım her bir evreye tarikatları da eklemek lazım. Tarikatlar AKP döneminde hem sosyolojik hem de ekonomik olarak tarihlerinin altın dönemini yaşadılar, yaşıyorlar. AKP'yi ayakta tutan çok geniş bir yelpazede ittifak yapma refleksidir. Bunun birçok parametresi var ama en belirleyici özelliği rantın tek bir elde toplanıp sonra hiyerarşik bir şekilde dağıtılma sistemidir. AKP yönetimini ihvancı, neoliberal, dümpen İslamcı gibi kavramlarla tanımlamak mümkün. Ama yönetim biçimi bakımından konsorsiyum olarak ifade etmek çok da yanlış olmaz. Çorlu tren faciasının ihmallerini anlattığım Ölüm Treni kitabımda konsorsiyum modelini şöyle anlatmıştım. Çorlu tren faciasının ilk saatlerinde ortaya atılan iddialardan biri de facianın olduğu menfez dahil altyapı ve onarım ihalesini Mustafa Kemal Ünlüer'in Ünitek inşaatın aldığıydı. Mustafa Kemal Ünlüer, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak emekli oldu, sonra da Cengiz İnşaat AŞ'de genel müdür olarak işe başladı. Cengiz İnşaat, AKP ile özdeşleşen en önemli holdinglerden. Mustafa Kemal Ünlüer, Cengiz Holding'in iştiraki Cengiz İnşaat'ta 2 yıl genel müdürlük yaptı. 2011'de de Ünitek İnşaat'ı kurdu. Devletten çeşitli ihaleler aldı. Bu ihaleler arasında TCD de var. Ama facianın olduğu mevki olan 161/968'i kapsamıyordu. Zaten Ünitek de bu iddiaları yalanladı ve aldıkları ihalenin facianın olduğu menfezi kapsamadığını açıkladı. Mustafa Kemal Ünlüer'in kısa biyografisi Karayolları, sonra Cengiz Holding ve kendi şirketi, en sonunda Karayolları ve Demiryolu'ndan aldığı ihaleler bir sistemi anlatma bakımından önemliydi. Çorlu faciasında hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği anlarda Erdoğan törenle başkanlığını ilan ediyor ve yeni kabinesini açıklıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oluyordu. Peki Mehmet Cahit Turhan'ın son işi neydi? Kuzey Marmara Otoyolu'nun ihalesini alan Colin Limak ortaklığının CEO'suydu. Üç işçinin ihmaller yüzünden viyadük çökmesi sonrasında hayatını kaybettiği otoyolunun en tepesindeki isimdi. Şimdi ise viyadük faciası dahil CEO'luk yaptığı şirketi denetlemesi gereken bakanlığın en tepesinde oturuyordu. Biraz kafa karıştırıcı gibi. Nedeni ise böyle bir yönetim biçimi Türkiye tarihinde yok. Ama ilişkiler izi sürülürse anlaşılması hiç de zor değil. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, Erdoğan'la başkanlık sistemi denilen sistem aslında tam da Neo Türkiye'ye özgü konsorsiyum modelidir. Konsorsiyum yönetim biçiminde zincirleme, rehinlik ve suç ortaklığı var. Bu öyle hale geldi ki sorumluların hesap vermesi sanki iktidarın yıkılması gibi görülmeye başlandı. Böyle olunca da adalet ve vicdanın yerini konsorsiyumu koruma refleksi aldı. Konsorsiyuma yakın olan kendini imtiyazlı görmeye başladı. Toplumsal barış ve sosyal denge açısından korkunç bir durum. Bir toplumu içten çürütmenin en önemli aşaması, adalet, vicdan ve ahlak kavramının yok edilmesidir. Konsorsiyum modeli tam da böyle bir tahribat yaratıyor. AKP-Tayyip Erdoğan ittifakları ve koalisyonlarının yapısını daha iyi anlamak için bu alıntıları yaptım. Son destekçileri ulusalcılar oldu. Doğu Perinçek ve Vatan Partisi öncülüğünde bu destek. Doğu Perinçek'in Tayyip Erdoğan ve AKP ile gizli ortaklığı ya da Ergenekon Avrasyacılar dinamiklerinin bir kısmı ile yürütülen iktidar nimetlerinden faydalanma dönemi apayrı bir kitap konusu. Meseleyi Mavi Vatan tartışmaları çerçevesinden ele alacağım. Ama kısa bir hafıza turu yapıp Doğu Perinçek'in Erdoğan ve AKP için eskiden ve şimdi neler söylediklerini görelim. Doğu Perinçek'in Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan dosyası Haçlı İrtica kitabını yazdığını da artı parantez belirteyim. Perinçek'in ağzından önce sert eleştiriler. Siz kimsiniz? Kim oluyorsunuz da Atatürklere, İnönülere, Bayarlara, Çakmaklara dil uzatıyorsunuz? Siz onların ayağının tozu dahi olamazsınız. Tarihe ABD'nin Haçlı Seferi'nde proje görevlisi olarak geçtiniz. Artık isminizi de cisminizi de o kanlı ihanet tarihinden kurtaramazsınız. Sizi bu millet deliye süpürecek. Sizi artık Amerika bile kurtaramaz. İnönü'nün adını ders kitaplarından silmeye kalkanlara, Siyah Şeyhi Gülbettin Hikmet Yar'ın dizinin dibinden kalkıp Amerikan tertipleriyle Cumhuriyet iktidarını gasp edenler. Erdoğan Kemalizme teslim oldu. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. Siz Amerika'nın yaptığı kanlı Orta Doğu tarihine malzeme oldunuz. Tayyip Erdoğan'ın konuşması diplomasi içinde değil, fakat bir takım Amerikancı, İsrailci çevrelere dönük propaganda kapsamındadır. Tayyip Erdoğan, Tahran doruğuna bir devlet adamı olarak değil, bir gösteri aktörü olarak katılmış oldu. Tayyip Erdoğan iktidarı vatan savaşını başarıyla yönetecek bilgi, birikim ve devlet adamlığı niteliklerinden yoksundur. Savaşı yönetemiyorlar, Türkiye'yi de yönetemiyorlar. Bir devlet adamı bu şekilde konuşamaz. Kendi partisinden de çevresinden de kimse onay vermeyecektir. Erdoğan'ın bu konuşmasında bir devlet tavrı yok. Bakanlar Kurulu bu kurumlara bu ismi kullanma yetkisi vermiştir. Meslek odalarından Türk kelimesini kaldırmak olmaz. En başta Vatan Partisi bunun karşısında dikilmektedir. Türk milletinin adını alabilir mi? Alamaz. Bu isimleri de bu kurumların başından alamaz. Siz Siyah Şeyhi Hikmet Yar'ın müridi, Katar Şeyhi'nin Suriye'deki kiralık mensubu oldunuz. Siz başınıza Amerikan işgalcilerinin geçirdiği çuvalla dolaşıyorsunuz. Şimdi Doğu Perinçek'ten övgüler. Erdoğan'ı alkışlıyorum, FETÖ ve PKK'nın üzerine gitti. Zihinleri 2014 yılı öncesindeki ABD'nin Bob Ash başkanlığına karşı mücadele döneminde çakılı kalan yöneticilerimiz ve üyelerimiz yeni dönemde Türkiye gemisinde yer almıyorlar. 2013 yılından bu yana parti içindeki dersimciliğe, HDP korumacılığına, körü körüne Tayyip Erdoğan düşmanlığına ve Atlantik denetimindeki CHP kuyrukçuluğuna karşı aynı gemideyiz. Kısmen iktidarın yönlendiricisiyiz, ortağıyız. Bütün Amerikan basını böyle yazıyor, Alman basını böyle yazıyor. Tayyip Erdoğan'sız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez. Bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı bizim parti programımız değil, açık söylüyorum. Sevmeyin beni. Cumhurbaşkanının konuşmasını büyük bir heyecanla izledim. Bu tarihi ve devrimci bir konuşmadır. Bütün bunlar ışığında son dönemin en hararetli meselesi Mavi Vatan doktrini ve onun etrafında yaşananlara bakalım. Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın istifasına kadar giden süreç birçok şey anlatıyor. Cihat Yaycı'nın ulusal bir dünya görüşüne sahip olduğuna dair hiçbir kuşkum yok. Türkiye'nin karasularında egemenlik hakkı ve koruması için yapılanlara da itirazım yok. Birazdan bazı alıntılarla meseleyi anlatacağım. Ama benim odaklandığım konu Monroe gibi Türkiye'nin bağımsızlığı, Boğazların ve dolayısıyla Karadeniz'in silahsızlanması için en önemli dayanak olan Monroe'yu delecek olan Kanal İstanbul'a destek olup Mavi Vatan'ı savunmanın dayanılmaz çelişkisi. Tümamiral Cihat Yaycı'ya göre Boğaz geçişlerinden yıllık 150 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, Monroe Sözleşmesi gereği altın frank üzerinden belirlediği geçiş ücretlerini güncel dolar altın kurları üzerinden yeniden belirlerse yıllık 2.4 milyar dolar gelir elde edecek. Bu yeni düzenleme sadece devletin kasasını doldurmakla kalmayacak. Aynı zamanda Türk bayraklı gemi sayısını arttıracak. Petrol ve doğalgazın tankerlerle boğazdan geçirilmesini avantaj olmaktan çıkararak yeni boru hatları inşasının yolunu açacak. Kanal İstanbul gibi yeni geçişlerin açılması da rekabeti teşvik edecek. Monroe'yu sadece rant ekseninden görüp Kanal İstanbul'a destek olmak tam da AKP'nin en çok istediği şey. Bu açıdan çok tartışmalı. Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk benim de katıldığım Gazeteciler Masası programında Cihat Yaycı ve Mavi Vatancıları eleştirdi. Bu eleştirilere Mavi Vatancı birçok emekli asker sert tepki gösterdi. Türker Ertürk ne diyor ona bakalım. Hulusi Akar Yaycı'yı TSK içinde istemiyor, onu kendi otoritesine ve TSK'nın hiyerarşik sistemine karşı tehdit olarak görüyor. Geçen yıl askeri bir şura özelliğini kaybetmiş ve siyasallaşmış olan Yüksek Askeri Şura'da, yani YAŞ'ta, Yaycı terfi ettirilmeyerek hem ikaz edildi hem de bir şans verildi. Daha düşük bir profil sergilemesi, medyatik olmaması, medyayı bazı gazeteciler üzerinden manipüle etmemesi ve hiyerarşik düzenin dışına taşmaması için. Esasında AKP Genel Başkanı ikisini de seviyor ve tutuyor. İkisi de Erdoğan'ın adamı. Ama birisi ötekini istemiyor ve kendine yönelik tehdit olarak değerlendiriyor. Yaycı da geçen yaştan bu yana istenen düzelmeyi göstermeyince bardağı taşıran son damla ile birlikte Erdoğan tarafından Akar'ın talebine istinaden görevden alındı. Yaycı medyayı kullanarak ve manipüle ederek kamuoyu baskısı ile durumsal üstünlük sağlayıp tekrar görevine iadeyi sağlamaya çalıştıysa da başaramadı. İki ay sonra emekli edileceğini anlayınca çareyi istifa etmekte buldu. Hulusi Akar daha vazgeçilmez. Erdoğan tuttuğu iki isim arasından Akar'ı tercih etti ve diğerinden şimdilik vazgeçti. Çünkü Hulusi Akar daha vazgeçilmezdi. Akar'ı vazgeçilmez kılan ise 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, sırası ve sonrasında yaptıkları ve yapmadıklarıydı. O dönemin gri bir dönem olduğunu, aydınlatılmasının kasti olarak iktidar tarafından engellendiğini çok net olarak biliyoruz. Yaycı akıllı, sosyal ağı ve irtibatları geniş olan, iyi öğretim almış kendini yetiştirmiş ama ele avuca sığmayan, ihtirasları gem vurulacak gibi olmayan ve öfkesini kontrol etmekte çok ciddi sorunlar yaşayan birisi. Geçmişte öfke kontrolü yüzünden başı çok ciddi biçimde ağrımış, yasal olarak belaya da girmiş. Ama büyükleri akıllı çocuktur, düzelir değerlendirmesiyle kendisini kollamışlar ve korumuşlar. Gücünü Erdoğan'dan alıyordu. Yaycı rütbesinin ve görevinin gerektirdiği gücün çok ötesinde bir güç kullanıyordu. Bu gücü de Erdoğan'dan alıyordu. Onun makamına randevusuz girebilen tek asker olduğu biliniyor. Bu gücü nedeniyle bırakın asları ve emrinde görev yapanları, üstleri ve amirleri bile Yaycı'dan çekiniyorlardı. Yaycı'nın böyle bir yüksek profil çizmesinden, medyayı da yönlendirerek komutanlarını gölgede bırakmasından, özellikle Türk Deniz Kuvvetleri'nde ne yapılmış ve yapılıyorsa Yaycı yapmıştır algısının yaratılmasından, Hulusi Akar başta olmak üzere tüm komutanları memnuniyetsizdi. Adnan Özbal FETÖ'cü mü? Şimdi gelelim FETÖ, Mavi Vatan ve Libya konularına. Bir an için Yaycı gidince FETÖ ile mücadelenin duracağını kabul edelim. Yaycı FETÖ ile mücadelenin sadece deniz kuvvetlerindeki bacağını temsil ediyor. Deniz kuvvetlerinin personel sayısı ise tüm askeri, polisi, jandarması, yargısı ve diğer bakanlıkları da hesaba katarsanız %1 bile değil. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Donanma Komutanı Kor Amiral Ercüment Tatlıoğlu FETÖ'cü mü? Yaycı'nın yerine Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na bakacak olan ve FETÖ'nün kumpaslarıyla acı çekmiş ve hapse atılmış olan Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, FETÖ ile mücadeleyi durdurup yardım mı edecek? Göreceksiniz, bugüne kadar FETÖ ile mücadelede ne yapıldıysa bundan sonra da aynen devam edecek. FETÖ'nün Yaycı'ya sıra dışı bir düşmanlık yaptığı ve ölümle tehdit ettiği doğru. Ama bunun en büyük nedeni FETÖ'nün Yaycı'yı ihanetçi olarak görmesidir. En azından bir dönem flört edilmiş gibi. 2014'te yayınlanan Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ şeması başlıklı haberde 60 isim yer alıyor. Ve bunlardan birisi de CY, kısaltması ile Yaycı'nın olduğu iddiası. O isimlerden 59'u 15 Temmuz sonrası ya tutuklanmış ya da kaçmış. Yaycı'nın kız kardeşinin eşi 15 Temmuz'da aktif katıldı. Yaycı'nın kız kardeşinin eşi 15 Temmuz darbe girişimine aktif ve önde gelen isimlerden olarak katılan Sahil Güvenlik eski komutanı Hakan Üstem. Tabii ki bu akrabalık Yaycı'nın FETÖ'cü olduğunu göstermez. Yaycı'nın 15 Temmuz'da Marmaris'te Erdoğan ile aynı otelde olduğu ve gece 23.30'da otelden ayrılış yaptığı tesadüfü de var. Yaycı aynı zamanda FETÖ'cülerin tespiti açısından başarılı bir çalışma olan FETÖ metrenin de mucidi. FETÖ'cülerle hem meslekteyken hem de istifa ettikten sonra mücadele etmeme rağmen FETÖ metre çalışmasını ben bu kadar başarılı hazırlayamazdım. Yaycı aynı zamanda bazı çevreler tarafından maksatlı olarak Mavi Vatan konseptinin, kavramının, doktrininin mucidi ve kahramanı olarak da gösteriliyor. Bu doğru değil. Mavi Vatan ismi yeni olmasına ve halkın gündemine girişi de son zamanlara denk gelmesine rağmen kavram olarak çok eski. Deniz kuvvetlerinin asıl ve birincil görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. Bu Mavi Vatan demektir. Bunun içinde karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi hukuki kavramlar ve farklı egemenlik haklarına sahip alanlar var. Bunun halk tarafından kolayca anlaşılması için Mavi Vatan adlandırılması yapıldı. Yoksa uluslararası hukukta böyle bir adlandırma yok. 1979'da Deniz Harp Okulu'ndan mezun olurken mezuniyet tezim kıta sahanlığıydı. Yani Mavi Vatan. Mavi Vatan tartışması daha çok sürecek gibi görünüyor. Akademisyen İlhan Uzgel meseleyi en iyi anlatan bir yazı kaleme aldı. Bu yazıyı zaman zaman atıfta bulunarak alıntılayacaktım. Ama şimdi görüyorum ki bu kadar derli toplu bir çalışmayı olduğu gibi aktarmak gerekiyor. İlhan Uzgel'e Gazete Duvar'da yayınladığı yazıyı kitaba almak istediğimi söyledim. Yazıyı kullanabileceğimi söyledi. Buraya olduğu gibi alıyorum. Mavi Vatan ve Türkiye'nin yeni güvenlik doktrini. Türkiye'nin dış politika ve güvenlik stratejisi bir süredir dönüşüm içinde. Denizde Mavi Vatan adı verilen ama bunu aşarak karayı da içeren yeni ve adı tam konmamış bir doktrin inşa halinde. Bir ayağı Irak'ın kuzeyinde, güney ucu Somali ve Katar'da, batıda ise Libya'ya kadar uzanan geniş bir hatta askeri, siyasi ve ekonomik nüfuz etkinlik bölgesi kurmaya dayalı bu strateji. Türkiye'nin savunması ileri hatlardan başlar fikrine dayanıyor. Bu yazıda Batı literatüründe forward defense olarak geçen, yani ileriden savunma anlayışının iç politikada 2015'ten sonra yeniden şekillenen ittifakların bir ürünü olarak geliştiğini ve o zamandan beri etkisini arttırarak uygulamaya konduğunu tartışacağım. Mavi Vatan neresi? Amiral Cem Gürdeniz tarafından 2006'da dile getirilen Mavi Vatan kavramı, bu ilk ortaya atıldığı dönemde Türkiye'nin deniz yetki alanlarını, yani karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeyi kapsayan alanlar için getirilen bir tanımlamaydı. Ne var ki tam da o tarihlerde Davutoğlu'nun görünürde liberal, İslamcı tezleri popülerdi ve Mavi Vatan kavramı komşularla sıfır sorun, KSS söyleminin gölgesinde kalarak ne akademik çevrelerde ne de siyaset katında bir karşılık buldu. Sonrasında ise balyoz ve benzeri davalarla 400'e yakın denizci hapse atılacak ve başta Gürdeniz olmak üzere bu amirallerin bazıları bu fikirleri hapisten yazdıkları yazılarla savunmaya devam edeceklerdi. Genelde Türkiye'nin denizlerdeki hakları, Türkiye'de deniz bilincini geliştirmek gibi ifadelerle tanımlansa da Mavi Vatan özellikle 2015 sonrasında Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmaya başladı. Bu noktada Mavi Vatan kavramını ortaya atıp savunan subaylarda güçlü bir batı karşıtlığının ve Avrasyacı eğilimin bulunduğunu da belirtmek gerek. 30. ayrımın sonu. Sayfa 300.